Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün 3 Mart 2020 Salı. Yine bir ebeveyn kulübünde sizinleyiz. Bugün 12. oturumumuzu gerçekleştireceğiz. Dilek Açılan ile birlikte ben Nurşen Sunar Korkmaz. Bugün bir de aynı zamanda konuğumuz da var. Hem özel eğitimci hem de ana sınıfı öğretmeni. Birçoğunuzun yanında yakından tanıdığınız eğitimci bir arkadaşımız ve konusunda da gerçekten çok başarılı ve alanını da çok sevdiğini bildiğim bir arkadaşım, çok değerli bir arkadaşım Canan Çam Yücel bizim konuğumuz olacak arkadaşlar. Canan'a dönmeden önce ben önce Dilek'e merhaba diyeyim. Dilekçiğim hoş geldin, nasılsın?
Merhaba, hoş bulduk. İyiyim Nurşen, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, sağ olasın. Bugünkü konumuz şey dedik, çocuğumuzun fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen oyunlar ve oyuncaklar üzerine konuşacağız.
Aynen, aslında bir arkadaşım bu akşam gelecekti, çok da isteyerek bu akşama katılmak istiyordu ama maalesef çok yakın bir zamanda doğum yaptığını düşünüyorum, yani yapmıştır. O yüzden çok da onu da rahatsız etmek istemedim. Üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum Canan'ın değerli katkılarıyla.
Kesinlikle evet. O zaman Canan'a da merhaba diyelim ve Canan'cığım hoş geldin ve şimdi biz sizi tanıyoruz. Eğitimimize gelen birçok arkadaşımız da tanıyor olabilir ama Dünyaya Seslen sitemiz üzerinden tanıyan tanımayan birçok arkadaşımızın kayıtlarımızı dinlediğini ve ilerleyen yıllarda da dinleyeceğini biliyoruz. O yüzden seni şöyle küçücük bir tanıyarak başlayalım mı programımıza?
Öncelikle merhaba. Ben de gerçekten beni konuk olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sıcak bir karşılamaydı. Umarım hep birlikte güzel bir ebeveyn kulübü oturumunu gerçekleştirmiş oluruz. Ben Canan Çam Yücel. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Ama yaklaşık 2005 yılından beri daha ağırlıklı olarak yani özel gereksinimi olan çocuklar, aileleri ve özellikle görme engelli çocuklar ve onların ebeveynleri ve aynı zamanda görme engelli yetişkin bireylerle de çalışıyorum. Bu şekilde aslında asıl alanım özel eğitim mezunu değilim ama özel eğitim alanında uzun yıllardır belli bir birikime ve deneyime sahip olma şansı buldum. O da işte dediğim gibi çocuklar ve ailelerle bir arada çok fazla bulunmaktan ötürü farklı deneyimler edinme şansım oldu. Bugün de biraz böyle elimden geldiğince sizinle onları paylaşmaya çalışacağım.
Çok teşekkür ederiz Canan'cığım. Gerçekten davetimizi kabul edip bizimle olduğun için. O zaman şöyle başlayalım mı? Çocuğumuzun fiziksel, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi, bilişsel gelişimi için oyunların ve oyuncakların öneminden şöyle bir eğitimci gözüyle senin bilgilerini ve aynı zamanda deneyimlerini de oradan yola çıkıp biz de anneler olarak devam ederiz. Sonra da ilerleyen süreçlerde de birlikte farklı konulara değiniriz. Dediğimiz gibi sen eğitimci gözünden ve gözlemlediğin ebeveynlerin de çok fazla olduğunu biliyorum ben. Sadece eğitimci gözüyle de değil, çok daha fazlasını bize vereceğini düşünüyorum. Böyle başlayalım o zaman. Oyunlar ve oyuncakların çocuğumuzun gelişimindeki etkisi ve önemi üzerinden.
Ya aslında erken yaştan itibaren, yani bu illa 3-6 yaş olması gerekmiyor. Doğumdan hani bir 3-4 aydan itibaren yani 0-3 yaş da tabii ki burada çok önemli. Özellikle onu vurgulamak istiyorum. Hani biz okul öncesi dönemi aslında ikiye ayırıyoruz. Bir erken çocukluk ve bir de ana sınıfı dönemi olmak üzere 0-3 yaş ve 3-6 yaş şeklinde. Ya bu her iki dönemde de aslında her iki dönemle birlikte yani çocuklar her bir ay geçtikçe farklı farklı alanlarda gelişim gösteriyorlar ve en hızlı gelişim dönemi 0-6 yaş dönemi. Dolayısıyla bu her dönemde aslında oyun çocuğun öğrenmesi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Nasıl bir etkiye sahip diyecek olursak da aslında çocuk oyunla birlikte öğreniyor. Yani biz ona işte hadi bana mevsimleri say, hadi bana sayıları say, hadi bana şunu yap, bunu yap dediğimizde onu daha çok ezberci bir yöntemle bir şeyleri ona vermeye çalışmış oluyoruz. Ama oysa bunu oyunla yaptığımızda, dediğim gibi bu erken çocukluk 0-3 yaş tabuna dahil, çocuk bunu bir şekilde aslında gizil öğrenme dediğimiz şey gerçekleşiyor ve hani siz o kavramı ona vermeden, yani direkt bu budur, bu budur, bu budur diye direkt kavram öğretimi yapmadan aslında oyunla birlikte onun öğrenmesine katkı sağlamış oluyorsunuz. Bu nedenle hani oyun çocuğun hani şimdi siz tabii ki bu oturma moderatörü sizsiniz. Hani bu alanı bu şekilde belirlemişsiniz ama hani ben kısaca sadece şunu da eklemek isterim. Hani oyun çocuğun sadece fiziksel gelişimine ya da zihinsel gelişimine değil, aslında bütün gelişim alanlarına katkı sağlıyor. Mesela bir etkinlik üzerinden gidelim. Diyelim çocuğumuzla işte bir hareket etkinliği yapıyoruz. İşte orada çocuğun fiziksel gelişimini destekliyoruz. Ama desteklediğimizi düşünüyoruz mesela. Ama mesela bir nesneye doğru koşmasını sağlarken aslında hem bedeni hareket ediyor, hem aynı zamanda çevresiyle bir iletişim kuruyor, sosyal gelişime etkileniyor. Hem gidip o nesneye dokunuyor, o nesnenin farklı dokunsal özellikleri hakkında fikir sahibi oluyor. Hani bu hem gören hem görmeyen bir çocuk ya da bebek için konuşuyorum ben. Hani çünkü görmeyen çocuklarla çalışma deneyimim de oldu. Bu arada dokunmak sadece görmeyen çocuklara özel, özgü bir özellik değildir. Hani siz anne olarak bunu benden çok daha iyi deneyimlemişsinizdir. Hani ben sadece öğrencilerimden biliyorum ama zaten küçük yaştaki çocuklar daha çok dokuma duyusunu kullanırlar. Hani görme duyusunu tabii ki kullanıyorlar gören çocuklar ama dokunmayı da bir kenara bırakmazlar. Dolayısıyla çünkü dokunduğunda birçok nesne hakkında fikir sahibi olur, onun şekli, işte dokusu, ya yani birçok özelliği hakkında fikir sahibi olur. Yani dolayısıyla aslında demek istediğim bir tane etkinlik aslında çok boyutlu gelişim alanlarına etki eder ve çocuğun her anlamda beynini ve tüm öğrenme süreçlerinde, tüm gelişim alanlarında kullanmasına yol açar. Tabii burada önemli olan etkinliği tek tipleştirmeyip zenginleştirmektir. Yani hani bu bir oyun olabilir, bir oyuncakla yapılabilir, kendiniz yapılandırabilirsiniz ebeveyn olarak. Yani illa satın alınmış işte hazır oyuncaklar üzerinden olması gerekmez. Özellikle de 0-3 yaş için söylüyorum. İlla böyle gidip yani mağazalardan işte kutularca, paketlerce oyuncak almak da şart değildir. Mümkün olduğunca doğal olan, çevremizde var olan, elimizin altında var olan gerçek nesnelerle oyunlar kurup onlarla birlikte oynamak. Yani mesela çocuğunuzla bir evcilik oynarken illa gidip evcilik takımı almak gerekmez. Hani evimizde çok fazla zarar vermeyecek olan, hani kesici, keskin, uçlu olmayan, zarar vermeyen gerçek nesneler veya çok büyük olmayan, yani gerçek nesneleri kullanarak da evcilik oynanabilir. Yani mesela siz evcilik oynadığınızda sadece orada işte tabağı, tencereyi, kaşığı, çatalı, bak bu çatal, bu kaşık demiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda onun kullanım amacı hakkında bilgi veriyorsunuz. Aynı zamanda onun malzemesi hakkında bilgi vermiş oluyorsunuz. Çünkü gerçek nesneden faydalandığınız için. Şimdi ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgi vermiş oluyorsunuz. İşte iletişim becerilerine katkı sağlamış oluyorsunuz. Ne bileyim, evin farklı köşelerinde hangi etkinliklerin yapılabileceğine dair ipucu vermiş oluyorsunuz. Yani bu gibi şeyler, çok fazla ard arda konuştum ama sorularınızla da beni yönlendirebilirsiniz. Çok da böyle dallandırıp
O kadar
budaklandırıp
güzel
uzatmak da
anlattın ki.
istemiyorum.
O kadar güzel anlattın
O
ki.
şekilde, yani aklıma bu geldi. Hani erken çocukluğu yok saymamak lazım. Yani 0-3 yaş, yani 0-6 yaş zaten kendisi baş başına çok önemli ama 0-3 yaş hani çevrenin, doğanın, dokuların, kokuların, farklı tatların farkına varmak için çok önemli. Yani hem gören olsun, görmeyen olsun, tüm çocuk ve bebeklerde tüm duyuları harekete geçirecek etkinliklere yer vermek gerekir. Dediğim gibi bunun da hazır alınan oyuncaklarla olması şart değildir. Yani tabii ki de çok güzel bir etkinlik aracı, bir oyuncak görmüşsünüzdür. Erişilebilirdir ya da erişilebilir hale getirilebilecek konumdadır. Tabii ki de bu alınabilir ama benim demek istediğim, hani illa çocuklara güzel oyun alanları yaratmak için çok pahalı oyuncaklar almak gerekmez. Küçük yaş dönemi için söylüyorum.
Çok güzel bir
Çok
de yere değindin ve o kadar da güzel anlatıyorsun ki zaten soracaklarımızın bir çoğunu da sen özetliyorsun ve o kadar çok konuşulacak şeyin olduğunu senin konuşmalarını dinledikçe o kadar çok doluluk hissediyorum ki senin sohbetlerinde Canan. Şeyi de eklemek istiyorum ben ayrıca. Evet gerçekten de sen anlattıkça da benim her zaman söylüyorum programlarımızda 9 yaşında bir oğlum var. Senin söylediklerini gördüğümü hatırlıyorum. Bu özgüveni gelişimiyle ilgili de mesela kesinlikle hani oyun ve oyuncaklarla geçirilen hoş vakitlerin özgüvenine de ne kadar sorma ve sorgulama eleştirel yapıya sahip olmayla ilgili de ne kadar önemli olduğunu hatırlıyorum sen bunun önemiyle ilgili vurgularken bu ayrıntıları ve tam da alışveriş derken şimdi Dilek eminim o konuya girecek şeyi de eklemek istiyorum sonra Dilek'e bırakacağım mikrofonu. Bir etkinlikte çocuğumuzla oynayabileceğimiz etkinlikler dediğinde hani dedin ya çok da fazla illaki mesela illaki oyuncakları alamadım, şu oyunu almadım, bu oyunu almadım diye kendi çocuğumuzu eksik bırakıyor gibi hissetmemize gerek yok. Onu farklı şeylerle de sağlıyorsak o ortamı, o oyun ve oyuncak ortamını. Mesela bir odanız varsa fazla yoksa da sıkıntı değil yapabilirsiniz odanızın bir köşesini. Kullanmadığınız eski kıyafetleri, takıları, ayakkabıları ve benzeri şeylerden oluşan bir dolap hazırlayın ve çocuğunuzun onlarla oynamasını sağlayın demişti. Hem yaratıcılığı gelişir, hem kendine göre bir şeyi oluşur, tasarımı oluşur ve bununla ilgili birçok bunu geliştiren şeyler söylemişti. Ne kadar yararlı bir etkinlik anlamında. Ben şimdi Dile'ye bırakayım. Onun da soruları var galiba. Buyurun.
Alışverişi konuşabiliriz.
Tam şeyi dedi Canan orada işte hani illaki belli pahalı ya da pahalı olmayan ya da illaki almak zorunda değiliz kendimiz de tam da sırada da o konu var alışveriş çocuklarımıza yapılan oyuncak alışverişi ile ilgili hangi yaş grubuna göre ne tarz şeyler önerebilirsin bu alışverişi nerelerden yapsak daha pratik olabilir daha böyle hani bu konudaki deneyimlerini ve aynı zamanda özellikle bilgilerini de alsak öyle ilerleyebiliriz.
Bazen biz anne babalar ister istemez çok sabırsız oluyoruz. Aman çocuğuma şunu da alalım, bunu da alalım. Çünkü kendimiz de merak ediyoruz. Gördüğümüz en ufak bir şey bizim bile ilgimizi çekiyor. Ama gerçekten vakti saati gelmeden o kadar oyuncağa lüzumsuz paralar verilmesine ben karşıyım. Zamanı geldiğinde illaki bütçemiz dahilinde alıyoruz ama mesela ben ilk şeyde bu bir zorunluluk gibi hissettim ben onu. Çünkü yeğenim falan oraya almıştı bebeklere oyun halısı. İşte 3 ayından sonra artık oyun halısı alıyoruz falan. Çünkü birkaç kişiden de böyle bir şey duyunca dedim herhalde bu zorunlu bir şey. Biz de alalım. Sonra gittik zaten içini açıp bakamıyorsun. Hepsi birbirine benziyor diyorlar ama az çok şekilleri falan. Birinden gidip inceleme şansımız varsa daha iyi oluyor. Mesela Ela gerçekten o oyun halısına falan oynamadığı için açıkçası ben ona o yüksek parayı ya çok yüksek 150-200 lira falandı yani onu vermiş olsaydım çok kendim için gereksiz bir harcama yapmış olacaktım. Çünkü bir tane oyun matı almıştım. Hani daha iyi olur diye böyle bayağı büyük bir şey oluyordu. Yani çok da sabit falan kalmayı sevmediği için onlarla oynamadı. Ya yani işte neyle oynuyor çocuk? Daha 3 yaşında ama işte poşetle ne bileyim farklı çıngırak mıngırak bir şeylerle. O yüzden her şey vakti saati geldiğinde almak daha iyi. Çünkü bizim gibi yapıp bir kere eve gidip orada bir şey almak için gidip orada aman şu üç hayvan da konuşuyormuş bak üç hayvanla ilgili şarkı yapmışlar deyip oturup 75-100 lira bir alete verirseniz sonra aman buna niye vermişiz biz bu parayı dersiniz. O yüzden çok acele etmemek gerekiyor diye düşünüyorum alışveriş konusunda. Yaşına göre vakti saati geldiğinde işte kreşe gidiyorsa okul öğretmeniyle birbirine destekleyecek şekilde nelerle oynamayı hani gün içinde arkadaşlarıyla, çünkü oyun kurma olayları daha farklı oluyor. Onlarla ilgili bilgi alıp bir de evde de kendiniz de çocuğunuzu gözlemleyip ona göre alışverişlerinizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
Peki şimdi Canancığımın bu konudaki bilgilerini, evet, alışveriş, çocuk oyuncak alışverişi ile ilgili özellikle.
Ya işte dediğim gibi özellikle çok erken yaşlarda, hani 0-3 yaşta ben çok yoğun alışverişler yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olduğunca gerçek nesneleri, doğadan gerçek şeyleri kullanmayı. Yani hem iç etkinliklerde, hem iç mekan etkinliklerinde, hem dış mekan etkinliklerinde hani gerçek nesneleri daha çok kullanmayı. Farklı dokular, kokular, tatlar, işte görsel uyaranlar gibi şeylerden faydalanmayı doğru buluyorum. Ama dediğiniz gibi 3-6 yaştan itibaren de artık hani zaten 0-3 yaşta da bir de tabii buna şeyler eklemiş, işte Dilek'in de bahsettiği gibi hani böyle ilgi çekici ses, ışık, çıngıraktı, işte farklı dokulu sesli oyuncaklarda ya da işte yanıp sönen ışıklı oyuncaklarda bunlar daha çok ilgi çekiyor. Eğitici oyuncaklar daha çok 3-6 yaşta geliyor. 3-6 yaşa gelmeden önce sadece şunu söyleyeyim, hani dedi ya işte biz Elia bir oyun hazır almayı düşündük. Yani çok pahalıydı. Yani mesela bazen de bazı şeyler böyle moda gibi oluyor. Hani bilmiyorum ama eskiden de insanlar çok fazla çocuk büyütmüşler ve hani bir oyun halısında büyütmemişler mesela. Hani imkanlar belki öyleydi, el vermiyordu ama kimse yetişkin bireyler olduğunda işte çocukluğunda bu tarz şeylere sahip olmadığı için gelişimsel olarak eksik büyümedi. Ya ben ondan ziyade, materyalden ziyade yani şey bir halıdan bahsedecek olursak hani çocuğa ait bir oyun alanının olmasını daha doğru buluyorum. Hani az önce Nurşen'in de örneklendirdiği gibi yani bir alan olacak. Orada hani gerçekten kullanılabilir işte kıyafetti, ev eşyasıydı, farklı aksesuarlardı, araç gereçlerdi, tamir aletleriydi. Hani çocuğun gerçekten zarar görmeyeceği ama dokunduğunda da işlevini öğrenebileceği ya da oyunları içerisinde kullanabileceği materyallerin bulunduğu çocuğa ait bir alan olmasını doğru buluyorum. Özellikle erken yaşlarda. 3-6 yaşa gelecek olduğumuzda da yine Dile'ye katılıyorum. Ben çok fazla böyle projeler için falan çalıştığımda böyle ya da ana sınıfında da bir dönem çalışmıştım. Oyuncak satın almaya gittiğimde her şey kolilerin içerisinde. Bilmeyen anne baba olduğunuz zaman onlara dokunarak erişebileceğiniz nitelikte değil. Büyüklü, küçük, orta boylu kolilerin içerisinde üzerinde resimlerin olduğu kutulu oyuncaklar gibi duruyor. İşlevine dair bir fikriniz olamayabiliyor. Ya da aynı şekilde görmeyen bir çocuğa sahipseniz de aslında durum çok farklı değil. Yani ya ebeveyn ya çocuk birisinden birisi görme engelli olduğu durumlarda oyuncakların erişilebilirliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzden ben mümkün olduğunca hani bir örneğini görerek almayı daha doğru buluyorum. Çünkü mesela görmeyen anne baba olarak gittiğinizde hani çocuğa seçim hakkı verdiğinizde ki vereceksiniz hani çocuğun da seçme, karar alma, işte sorumluluk alma haklarının olması gerekiyor. Onun gelişimi için bu çok önemli ama orada siz göremediğiniz zaman hani gerçekten bu çocuğum için işlevsel bir oyuncak mı? Çünkü çocuklar renkli dünyaları çok seviyorlar haklı olarak. Enerjileri var bitmeyen, tükenmeyen ve hani o kutuların üzerinde gördükleri işte renkler, şekiller, farklı hareketlilikler onların ilgisini çekiyor. Ama işlevsel olarak gerçekten o çocuğa göre kullanışlı mı? Hani yani bir çocuğa göre kullanışlı mı? Mümkün olduğunca bununla alakalı işte satıcılardan bilgi almak gerekir bence. Ya da onun bir fotoğrafını çekip o oyuncağın özelliklerini belki internet üzerinden bir araştırmak gerekir. Çünkü ben daha çok 3-6 yaşta eğitici oyuncakların kullanılmasını doğru buluyorum. Yani böyle ahşap oyuncaklar, işte bultaklar. Hani hem ebeveynin kontrol edebileceği hem de çocuğun kontrollü bir şekilde kullanabileceği. Mesela işte aslında normalde puzzle'lar da çok güzel. Çok güzel puzzle'lar var ama çok küçük parçalılar ve hani sadece çizgisel yani bir dikdörtgen ya da kare şeklindeki bir kartonun içine o minik minik parçaları yerleştirmek olduğundan taraflardan birisi görme engelli olduğunda o erişilebilir olmuyor. Onun yerine belki biraz daha böyle bir hani içine yerleştirilebilecek şekilde, hani belki biraz daha bultak mantığında, daha büyük puzzle'larla önce çocukla ebeveynin birlikte hani o puzzle mantığını birlikte kavrayıp çocuğa kavratabilecekleri bir şeyle onu yapmaları, daha sonra çocuğun tek başına oynayabileceği görsel nitelikte puzzle'lar da alınabilir. Çünkü sonuçta yani gören anne babalar ve onların gören çocukları da her dakika birlikte oturup puzzle yapmıyorlar. Hani orada çocuk mantığını kavradıktan sonra artık diyor ki anne baba ben bu puzzle'ı almak istiyorum. Anne baba ona onu alıyor ama onun işlevselliğine gerçekten bakmak gerekir. Hani bir bütün haline geldiğinde, o parçadan bütüne ulaştığında, hani çocuğun gerçekten yaratıcılığına katkı sağlayacak, özgüvenini arttıracak şeyler olmalı. Yani tutup da 500 parçalı bir puzzle'ı sırf çocuğumuz istedi diye ona aldığımızda, bu gören bir çocuk da olsa çok zorlanacaktır. Yani daha az parçalıdan daha çok parçalıya doğru gitmek puzzle'larda. İşte o eğitici oyuncaklarda dediğim gibi ahşap, tahta malzemelere öncelik vermek, daha sonra daha plastikten olan oyunlara geçmek gibi. Yani böyle şeyler şu anda aklıma geliyor.
Bizde bir tane ahşap bir puzzle var. Tam senin söylediğin gibi tahta, bultak mantığıyla. Ama çok az tabii, 8 tane. Yani şu an için Leyla'ya yetiyor ama biraz daha fazla olsaymış iyiymiş. Mesela bizim için de yerleştirmesi falan çok kolay oluyor. Bana göre erişilebilir geliyor. Ay, çocuğumla birlikte rahat yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Yani diğer kağıtları zaten ben kendim yerleştiremiyorum, niye? Onları beceremiyorum da. Ahşapları, yani senin dediğin gibi onları tercih edebiliriz ama bu tür şeyler de gidip bakmadığım için çok fazla var mı bilmiyorum. Hani daha fazla parçalı puzzle'larda ahşaplar var mı bilmiyorum.
Ya evet, dediğin gibi onların biraz daha sınırlı oluyorlar. Ama şöyle de bir şey var Dilek, gerçekten hani orada önemli olan çocuğun bence puzzle mantığını kavraması. Hani sen o çocuğa o parçaları birleştirerek işte şununla şunu buraya, bunu bunun ucuna, bunu bunun işte altına getirdiğinde şuna ulaşıyorum. İşte bir tavşan figürünü ortaya çıkarıyorum ya bir insan figürünü ortaya çıkarıyorum gibi. Hani o mantığını kavrattıktan sonra hani anne baba birlikte oyun etkinlikleri gerçekten çok önemli. Ama bir yandan çocuğun bağımsız olarak da bir şeyleri yapabilmesine katkı sağlar. Yani evet, hani belki görmeyen anne baba olarak çok parçalı puzzle bulmak gerçekten kolay değil. Çünkü bir zemin üzerine onu yerleştiriyorsun. Yani kişiler onu görerek o bütünü buluyorlar. Yani zemininin içine yerleştirilebilir olmamasından kaynaklı olarak sen onu yapamıyorsun. Yani görmeyince burada bir şey kısıtlılık oluyor, ama dediğim gibi hani orada gerçekten çocuğun onu bağımsız olarak yapması da çok değerli. Yani o kendisinin bütüne ulaşması ve bağımsız olarak bir şey, bir kazanım elde etmesi. Hani bu da değerli, ama bakıp daha da fazla parçalı puzzle'lar var mı? Belki araştırmak gerekir. Ben de çok parçalılarını açıkçası rastlamadım. Hani Türkiye'de.
Evet, ben de görmedim.
Belli bir yaşa geldikten sonra da Eren'de, senin de söylediğin gibi Canan, özellikle 2,5-3 yaşına geldikten sonra da zaten, hani zaten konularımız da vardı. Ben ekstra bir daha sormayacağım. O konuya değindin çünkü biz de değiniyoruz zaman zaman. Hem parçalı oyuncakları birleştirme, hem puzzle'ları, hem de benzeri işte o şekillere uyarak açıyor. Kutuyu, resimdeki izleyip parçaları ona göre baka baka kendisi de onları illa ki sen şuraya şuraya koyacağım, bak bu parçadan sonra şu gelecek diye biz çok fazla dediğimizi hatırlamıyorum. Kendisi bakarak, tabi bu her çocukta farklıdır. Her birey nasıl farklıysa her çocuk da birbirinden farklıdır. Eren genelde şeydi, o resimlere baka baka bakayım sırada ne var sırada ne yok. Ama burada aynı zamanda şeyin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oyun oynarken oradaki şekli oluşturmaya çalışırken ebeveynle kurduğu iletişim, o andan aldığı, az evvel Canan söz etti, o andan aldığı haz, Onu oynuyorken, o şeyi birleştiriyorken geçen sohbetler, sorular, yapılan konuşmalar, o sırada da öğrenmenin çok önemli olduğuna, yani her şey onu birlikte göstermek ya da biz illaki gösteremiyorsak yetemiyoruz şeyinin çok doğru olmadığını düşünüyorum ben kendi adıma.
Hani gerçekten o, hani sadece bu puzzle'ı yapmak ve bu puzzle'ı görmediğimiz için yapamamak olarak bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü ya bir çocuğun tüm gelişim alanlarına en etki eden şey iletişim becerilerinin gelişmesidir. Yani siz iletişim becerilerini, çocuğun iletişim kanallarını açtıkça, iletişim becerilerini arttırdıkça onun bilişsel yani zihinsel gelişimine de katkı sağlarsınız. Sosyal gelişimine de katkı sağlarsınız. İşte puzzle yapıyorsa küçük kas gelişimine de katkı sağlarsınız. Birlikte hoplamalı zıplamalı bir etkinlik yapıyorsanız büyük kas gelişimine de katkı sağlarsınız. Yani birlikte yaptığınız her etkinlik aslında onun farklı gelişim alanlarına etki ediyor. Çünkü gerçekten iletişim kuruyorsunuz. Ve bence en önemli şey, hani insan olmanın da gerektirdiği üzere, bu bebeklikte ve çocuklukta çok çok çok daha değerli. Bence iletişim. Dolayısıyla hani evet, bazı oyunlar var ki tek başına kendi emeğimizle erişilebilir yapamıyoruz belki. Hani o oyunu tamamen erişilebilir belki yapamayabiliriz. Ama orada da mesela belki ne bileyim hani çocuğun o resme bakarken o bütünü bulmaya çalışırken yaptığı yorumlar üzerinden ona sorular sormak. İşte neyle neyi birleştirdik? Hani biz görmediğimiz için çocuğa bu soruları soruyormuşuz gibi geliyor ama aslında çocuğu düşünmeye teşvik ediyoruz. Şimdi sen neyle neyi birleştirdin de ne oldu? Nasıl bir şekilde ortaya çıktı? İşte ne kadarını oluşturdun? Daha az mı kaldı, çok mu kaldı? Ya bunları konuşurken bile aslında şekil, biçim, boyut, azlık, çokluk, bir kavram hakkında, renkler gibi kavramlar hakkında çocuğa birçok şeyi vermiş oluyoruz. Yani en doğal öğrenme biçimi aslında oyunla öğrenme. Ve bunun da tek yolu, sadece tek yolu oyuncaklar değil. Tabii ki biz mümkün olduğunca oyuncakları herkes için erişilebilir kılmamız gerekiyor. Yani biz burada görme engelli çocuğu düşünüyoruz ama mesela belki de o küçük parçalı puzzle'lar, işte serebral palsisi olan bir çocuğun parmaklarıyla maşa tutuşu şeklinde tutup yerine yerleştiremeyeceği şeyler. O çocuk da mesela görüyor ama tutma becerisini gerçekleştiremediği için o eylemi gerçekleştirememiş oluyor mesela. Yani bunların aslında belki firmalarca daha somut, daha elle tutulur, dokunduğunda anlaşılabilir, biraz daha hani iki boyutludan üç boyutluya şeklinde geçirilerek hani daha fazla yaptırılması ve arttırılması, çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi yolunda belki hep birlikte çaba harcamalıyız. Çünkü bazen bir şeyi görme engelleri için erişilebilir yaptığımızda onu başka bir engel grubu için erişilebilir yapmış olmuyoruz. Ya da gerçekten CP'li bir annenin çocuğu olabilir bu. Mesela anne çocuğuna o materyali öğretmekte, göstermekte fiziki anlamda güçlük yaşayabilir. Yani bu genel bir erişilebilirlik çalışması gerektiriyor ve bence çok değerli olur bu tarz girişimlerde bulunabilmek aslında.
Evet, üzerine kesinlikle çalışılması gereken, güzel projelerin üretilmesi gereken önemli bir alan. Ve dedin yani iletişimin burada özellikle birçok girişimin kapısını, önünü açtığını, önemli bir şey olduğunu. Ben şeyi de fark ediyorum bariz bir şekilde, hem kendi çocuğumda hem de belki bu iletişimi getirdiği bir şey olabilir ya da çocuğun o yönünü güçlendirdiğimizden olabilir. Sanki görme engelli ebeveynlerin çocuklarının betimleme yetenekleri diğer çocuklara göre daha kuvvetli olduğunu gözlemliyorum ben çevremde.
Yani biraz daha nasıl biz işte görme duyumuza yeterince kullandığımız için, hani gerek total görme engel gerek az gören olunduğunda görme duyusunu yeterince kullanamadığımız için daha fazla betimleme istiyoruz çevremizdeki yetişkinlerden. Görmeyen anne baba ebeveyn olarak da hani çocuk şunu bana ver diyor ama şu dediği şey bir işaret zamiri. Ve orada tabii ki haliyle görmediği için anne baba, anne ya da baba onu anlayamıyor. Çocuk diyor ki işte masanın üzerindeki bardağı bana ver. Ya daha orada en basitinden, en baştan betimlemeye alışmış ya, yani alışmış ol ya, yani sen bana betimleme yap diye öğretmiyorsun. Hani belki diyorsun ki oğlum işte Eren bana anlat ne istiyorsun ya da Ela bana söyle ne istiyorsun dediğinde çocuk onu somutlaştırmaya çalışıyor ki aslında bir kere zaten 0-7 yaş arasında çocuklarda soyut düşünme zaten yoktur. Onlar bizim dil öğretilerimizdir onlara. Hani şunu bana ver çünkü biz de hep basiti söyleriz. Bana onu versene deriz mesela. Yetişkin yetişkine de bunu der. Hani söylemeye üşeniriz. Az sözcük kullanmaya çalışırız. Oysa ki az sözcük kullanmak çocuğun dil gelişimini destekleyen bir şey değildir. Ne kadar çok sözcük kullanırsak o kadar çocuğun dil gelişimini arttırırız. Dolayısıyla hani bir ifade edici dil var, bir alıcı dil var. Yani biz çok sözcük kullandığımızda, çocuğumuzla mümkün olduğunca fazla iletişim kurduğumuzda onun alıcı diline katkı sağlıyoruz. Ondan bir şeyleri bize detaylı anlatmasını istediğimizde onun ifade edici diline katkı sağlamış oluyor. Çünkü anlatması gerekiyor. Ya mesela aklıma şey geldi. Ben ana sınıfında öğretmenlik yaptım gören çocuklara. 22 tane öğrencim vardı ve ben onların yaptıkları resimleri ayrıntılı görebilecek kadar bir görmeye sahip değilim. Çünkü resim kendisi başlı başına çizimsel, çizgisel bir şey, karmaşık. Çocuk resimleri çok daha karmaşıktır. Yani gören kişi orada aa bunu çizmiş, şunu çizmiş çok karakteristik şeyleri anlar ama diğerlerini yorumlayamaz. Çocuğa göre o neyi çizmişse o odur. Mesela ben hep orada öğrencilerime gidiyordum tek tek işte bu resimde ne çizdin diyordum mesela. Bana anlatır mısın diyordum. Bana anlatıyordu işte ben burada işte güneş çizdim, bulut çizdim, arkadaşımla oynuyorum işte anneme hediye aldım, uyduruyorum. İşte ben onların kağıdın üzerine not alıyordum mesela. Diyelim ki hiç görmeyen bir anne baba o anlatırken ses kaydı alabilir ve onu birlikte yorumlayabilirler. Ya yani bu bile bir etkinlik. Hani illa dediğim gibi nasıl diyeyim hazır malzeme üzerinden düşünmeye de gerek yok. Sonra o resmi işte çocuk anlattı, birlikte üzerine konuştuk. Sonra o resmi gerçekten o kahramanlar olarak yani o kahramanlığa bürünerek canlandırabiliriz. Bir drama etkinliği yapabiliriz mesela. Ya bu aklıma geldi Nurşen'in sözüne istinaden anlatmak istedim. Mesela ben de orada görmüyordum çocukların resimlerini ki yani gören kişiler de çocuk resimlerini gerçekten çok yorumlayamazlar, anlattırırlar. Yani mesela çocuk diyorsa gökyüzü kırmızıdır, ona sen gökyüzü mavidir, sen niye mavi çizmedin, maviye boyamadın diyemezsin. Çünkü çocuk özgürdür. Hani onun öyle olmasını istemişse o öyledir. O da bilir zaten gökyüzünün mavi olduğunu ama o resmi de öyle canlandırmak istemiştir. Çünkü belki orada bir duyguyu anlatmak istiyor. Ve biz onun o duygusunu öğrenmeliyiz. Yani bunlar çok önemli bence.
Mesela şey söylerdik, hayallerimizde her şey olabilir. Bir muzu kırmızı da, yeşil de her şeyi düşünebilirsin. Çünkü hayallerimizin bir şeyi yoktur, sınırı yoktur ve biz bunu şeylerde de Eren'le de sık sık konuşurduk. Bu yüzden şimdi sen dedin ya güneşi işte yeşil çizdi, kırmızı çizdi, bilmem şu renk çizdi, bu renk çizdi. Gerçekte bir güneş belki sarıdır ama hayallerimizde her renk olurdur ve şöyle bir etkinlik de ben bunu arkadaşlar, bu kayıtları dinleyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Mesela Eren de öyle ahım şahım çok da fazla akıl oyunuyla büyüyen bir çocuk değil. Ama bu tür şeyleri çok fazla desteklediğimiz. Mesela çok severdir, hala da sever. Böyle yemekten sonra falan böyle bir 2 saat sonra çay yapıp işte hepimiz otururuz. Hepimiz hep top 3 kişiyiz zaten de oturur çay esnasında şey sohbetlerimiz vardır. Her gün bir şeyi hayal ederiz. Bir gün bir çiftlik hayal ediyorduk mesela. Hani her gün düzenli yapmıyorsun tabii. Yeri geliyor o da sıkılıyor aynı şeyleri yapmaktan. Belli aralıklar ve hepimiz bir şeyler sayıyorduk. İşte çiftliğimizde şu olsa bu olsa bilmem ne olsa işte şu kadar fil olsa bu kadar bilmem ne olsun. Çiftliğimizin şurasına da şöyle bir kütüphane hayal etsek gibi. Tabii bu tür şeyleri de benle baba özellikle onlara da ekliyoruz ki yani bu tür şeyler de yaşamına girsin diye biraz daha ve her neyi şey hayatta işte normal hayatta atıyorum bir ağaç yeşilse biz ona her farklı renkte olsa hiçbir şekilde itiraz etmeden gayet doğal. Evet, hayallerimizde bunların hepsi mümkün diyerek o kadar çok şeyinin geliştiğini bunu çocuğunda hissediyorsun. Hem böyle konuşma Hani dil becerisini geliştiğini, işte kendine güveni de olsun, betimleme gücü de olsun, daha böyle yaratıcılıkla ilgili de hani gayet güzel bir etkinlik örneği olarak. Şimdi konuyu açtıkça uzatıyoruz tamam, ama hem de bunların da ötesinde çok keyif aldığını bilirim. Eren bazen gün içinde anne akşamleyin çay yapacak mısın gene dediğini bilirim. Bunun arkasında sorduğu ve benden istediği şey aslında yine böyle hayal kurma oyunu yapma isteğini anlatıyor aslında orada.
Şimdi tabii bizimki daha 25 aylık. En azından şu anki kendi tecrübelerimi şöyle aktarayım. Biz zaten hani bunu en başından beri söylüyoruz. Biz sürekli görmediğimizi ona hep söylüyoruz. Laf arasında bir şey isterken, bir şey yaparken. Bu da çocuğun hani illa aman biz körüz de ona göre davransın diye değil, ama sonuçta bizim de bir şekilde bir şeyler hani onun söylediğini anlamamız gerektiği için bunu ona artık tabii bebeklikten beri kazandırmamız gerekiyor. Ben mesela şimdi kitapları falan bakıyoruz birlikte. Bana şey diyor. Elim tutuyor. Anneciğim diyor. Güneş, güneşin üstüne. Şimdi doğru mu değil mi bilmiyorum. Ama kendince öyle. İşte burada güneş, burada kedi. Ben işte resim yapıyoruz mesela birlikte. Ben tabii çok çizmeyi bilmem. O tür şeylerden zaten anlamam. Yanında duruyorum birlikte. Ne çiziyorsun kızım diyorum. Kuş çiziyorum diyor. Ya kuşun ne kadar benzetmiştir, benzetmemiştir. Zaten dümdüz doğru bir kuş da yapabildiğini düşünmüyorum. Ama hayal dünyasında kendince kuş yapıyor. Kedi yapıyor. Kırmızıya boyayayım, yeşile boyayayım. Sürekli konuşuyor ama. Algısı hep bu yönde. Çünkü biz doğal olarak konuşarak iletişim kurduğumuz için o da bize her yaptığını, o etkinlik zamanı falan, her yaptığını anlatıyor kendince. O yüzden ben şey düşünüyorum. Çok da biz hani şu an kör anne baba üzerinden konuştuğumuz için kör ebeveynler olarak gerçekten kendimizi çok fazla kasmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Çocuğumuzu bebeklikten itibaren bu hani kör olduğunu bir şekilde hani bilincine vardırdığında da o zaten ya ona göre artık uyum sağlıyor, adapte oluyor ve açıkçası biz hiç zorlanmıyoruz. Kimsenin de ben çok da zorlandığını düşünmüyorum. Aman çocuğumla şunu yapamadım, bunu yapamadım. Çünkü çocukla yapılacak o kadar çok şey var ki. Yani tek bir tane resmi yapamadım diye oturup aman ya ben çocuğuma resim yaptıramıyorum işte görmüyorum diye kendi köşeme çekilmiyorum. Resim yaptıramıyor muyum? Tamam o an yaptırıyorum ama başka bir şey gidip buluyorum onunla oynayacak. İşte neyle oynamayı seviyor? Atıyorum teknelerle mi oynamayı seviyor? Gidiyoruz birlikte teknelerle oynuyoruz. Yani o yüzden ben bu konularda herkesin gerçekten öncelikle rahat olması gerektiğine çok inanıyorum. İnşallah bu programı dinleyenler de benimle az çok aynı düşüncededir. Çünkü çocuğumuzla geçirdiğimiz her an o kadar kıymetli ki. Onunla geçirdiğimiz anın tadını bence daha çok çıkarmalıyız diye düşünüyorum.
Bir de ben bir şey ekleyeceğim. Hani anne olarak sizin ekledikleriniz gerçekten çok değerli. Ama sizin söylediklerinizden aklıma hemen bir şeyler geliyor. Dileğin sözlerine ek olarak. Bir de sadece oyun etkinlikleri anne babayla yapılan etkinlikler değildir mesela. Tamam biz anne baba görmeyen anne baba olduğunda çocuğuyla nasıl oyuncaklar almalıyı konuşuyoruz ama mesela ben şuna da çok inanıyorum. Anne baba çocuğunun akranlarıyla birlikte iletişim kurabileceği ortamları da yaratmalı. Çünkü çocuk bazen bir yetişkinden değil de bir akranından ya da kendinden 1-2 yaş küçük ya da 1-2 yaş büyük bir çocuktan çok daha fazla şey öğrenebiliyor. Mesela belki görmediğimiz için çocuğun çizimini destekleyemiyor olabiliriz çizim boyutunda. Ama onu başka akranlarla bir araya getirerek ya da başka eğitici çizgi filmler var mesela çok güzel. Sınırlı zamanda günün belli dilimlerinde onları izleterek hem onun çizim becerisine hem kavram öğrenimine hem işte işte başka öğrenme becerilerine katkı sağlayabiliriz ve bence mümkün olduğunca hani buradaki kastım işte AVM'lerdeki oyun alanları değil ama dış mekanlarda, parklarda, bahçelerde, özellikle de bahar, yaz mevsimlerinde çocukların çok fazla dış mekanlarda böyle bir yakın akranıyla bir arada bulunarak da işte kumla, suyla oynamasını da sağlamak onun çok fazla öğrenmesine katkı sağlar. Zaten bu çocuklar yani günümüzde artık ana sınıfına gitmek diye bir şey var. Hani bizim zamanımızda belki birçoğumuz ana sınıfına gitmemişizdir. Mesela ben gitmedim. İçimde kaldı. Ana sınıf öğretmeni oldum. Hep öyle diyorum. Ama mesela hani şimdi çocuklar okullarda da zaten bu tarz etkinliklerle çok fazla besleniyorlar. Beslenecekler yani. Çok fazla sayısız etkinlik yapacaklar. Görsel faaliyet, oyun etkinliği, müzikle drama, serbest zaman, kitap çalışması. Yani bunlar zaten hiçbir şekilde eksik kalmayacak. Onun için ben diyorum ki çocuk en azından 3-4 yaşına kadar ailesinin, ebeveyninin yanında mümkün olduğunca çok fazla dışa dönük olabileceği, sosyal gelişiminin, özgüveninin artabileceği, iç mekan ve dış mekan etkinliklerinde bulunabileceği ortamlar çocuğa yaratmak bence her şeyden çok daha değerli. Bir de hani demin Dilek anlattı, çizimini ben belki görmüyorum ya da hani onun çizdiğine tamam diyorum, anlatıyor, ben onu dinliyorum. Ama gerçekten yani sen gören bir anne olsaydın da o çocuk o çizimi yapacaktı. Çünkü biz çocukların çizimleri üzerinde oynama ve değişiklik yapamayız. Biz ne zaman ancak yazı yazma dönemi geldiğinde çocukların yazıları üzerinde düzeltme yapabiliriz. Yani hiçbir yetişkin gidip de "Aa, bu nasıl bir çöp adam çizmişsin? Nasıl bulut çizmişsin? Böyle güneş böyle çizilmez, şöyle çizmen lazım. İşte evin pencereleri böyle durmaz, şöyle durur." demez yani, dememeli. Hani bu pedagojik olarak da zaten doğru değil. Hani gören anne baba olsaydın da onun çizimi o olacaktı yani. Hani doğalında bırakmak ve anlatmasına izin vermek, ama doğru çizimleri mümkün yani çizimleri mümkün olduğunca doğru yapabilmesi için de eğitici programlar izletmek bence çok önemli. Yani mesela bizim zamanımızda Susam Sokağı vardı, ben hatırlıyorum. Ya birçok kavramı mesela oradan öğrendiğimi hala hatırlıyorum mesela. Hani şimdi de bu tarz şeyler var. Bunları da bakmak gerekir bence.
Mesela şöyle bir şey söyleyeyim Canan. Şu an tabii genel olarak şu günümüz hani anne babaları için söylüyorum. Şimdi Nurşen de ben de kreşe yolladık. Yani bizimki hala kreşte. O yüzden açıkçası etkinlik konusunda hiç sıkıntı yaşamadık. Ama onun dışında evde çocuğuna bakan kişiler de oyun gruplarına haftalık götürmeye çalışıyorlar. Haftada bir gün, 2 gün falan. Oralarda akranlarıyla birlikte oynasınlar diye şey yapıyorlar. Vakit geçirtiyorlar. Ama mesela şimdi bu TV ve tablet üçgeninde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi 3 yaşına kadar kimse TV ve genel hani yani gördüğüm, okuduğum şeylerden ekrandan tamamen uzak tutmak. TV'den de, telefondan da uzak tutmak gerekiyor diye söylüyorlar. Zaten belki işin pedagojik kısmı da böyledir. Ama senin söylediğin şu kısım da çok değerli değil mi? Ben mesela ona çok katılıyorum. Şimdi ben çocuğa bir şey açıyorum, tamam mı? Orada bir şey görüyor. Mesela bir sanıyorum ya bir banyo yapmayı veya bir X bir şey neyse görüyor. Mesela onu oradan çok daha farklı bir şekilde kapıyor. Senden gördüğünden. Yani bu tür şeyleri de mi acaba izletmemeliyiz? Onu da bilmiyorum ama.
Yani açıkçası ben şunu söyleyeceğim. Yanlış yani senin için söylemiyorum. Hani bu programı sonradan dinleyecek olan anne baba ya da başka yetişkin kişiler için özellikle söylemek istiyorum. Benim burada kastım asla tablet, telefon kullanımı falan değil. Yani bazen çok güzel eğitici çizgi filmler var. Gerçekten kavramları, yaşama dair mesajları böyle çok güzel veren çizgi filmler var. Mesela yani bunu mesela illa çocuğu oraya oturtup Hadi sen bunu izle gibi değil zaten benim oradaki kastım. Ki bunlar zaten çok uzun sürmüyorlar. Hani 20 dakika, yarım saat. Ben bunların izlenmesini pedagojik olarak yanlış bulmuyorum. Hatta şöyle, ben bunları mümkün olduğunca ebeveynle çocuğun birlikte izlemesini doğru buluyorum. Hani çocuğu oraya oturtup sen bunu izle ben de yemek yapayım değil. Hani mümkün olduğunca tabii işimizi de yapabiliriz. Yani sen bunu izle, bana anlat. Ben de o zamana kadar bunu yapacağım da denebilir. Ama ben çoğu zaman birlikte izleyip, aa bak işte ne bileyim, bak birlikte arkadaşı hastalanmış, arkadaşını ziyarete gitti. Ama işte çok orada gördün mü, işte hasta ziyaretinde çok uzun süre kalmadılar. Ya uyduruyorum yani, mesela böyle bir tema vardır o gün orada. Hani buna dair çocuğun bir fikri oluyordur ve çocuklukta alınan her mesaj aslında yetişkinlikte, orta yaşta ve yaşlılıkta hani insanın karakterine bir şekilde yerleşiyor. Hani bunlar da çok önemli. Tamam, bizim bugün konumuz belki oyun ama bunlar da bence bunun bir parçası. Çünkü orada gördüğünüz bir, izlediğiniz bir etkinliğe, bir dramayı ya da bir olayı birlikte ertesi gün ya da birkaç gün sonra ya da aynı gün canlandıracak da olabilirsiniz mesela. Ya da yaşamın içine geçirecek de olabilirsiniz. Ben hani bu küçük yaşı kastetmiyorum. Hani 0-2 yaştan bahsetmiyorum ama daha sonrasında özellikle 2-6 yaşta hani ben tamamen çocuğun şeyden tamamen mahrum bırakılmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü o zaman daha çok cezbedici oluyor. Yani sen mahrum bıraksan bile kışta arkadaşından duyup merak edecek mesela. Ama ben onun yerine kontrollü ve belirlenen zamanda ve birlikte zaman geçirme etkinliği olarak, aksine bu tarz şeylerin yapılması gerektiğine inanıyorum. Faydalı olan her şey doğru zamanda, doğru mekanda ve doğru yöntemlerle yapılırsa bence etkili bir öğrenmeye katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Anana kesinlikle katılıyorum, şöyle katılıyorum. Ve işte 3 yaşına kadar, 5 yaşına kadar açmıyoruz falan diyorlar ya, ya bana bilmiyorum, bu benim kişisel fikrim, kesinlikle tekrar altını çizeyim. Çok da inandırıcı gelmiyor çünkü zaten bu pek mümkün değil ve konu oturumun en başından bu yana konuştuğumuz şey oyunların ve oyuncakların çocukların bilişsel, fiziksel, zihinsel, kültürel, sosyal ve benzeri gelişimleri diyoruz. Karakter gelişimi diyoruz yani. Orada az evvel Canan'ın saydığı şeyleri vermek de zaten bu yaşlardan itibaren hiçbir şey, sen artık büyüdün, artık bunu öğren ya da öğrenmen gerekiyor öyle değil. Böyle böyle mesajlarla, hatta doğduğu andan itibaren ben öğrenmenin hani doğru ya da yanlış bilemem ama ben öyle hissediyorum ve düşünüyorum. Doğduğu günden itibaren gelişiminin ve öğrenmenin başladığını düşünüyorum ve hissediyorum. O yüzden oradaki İşte misafirlik ilişkileriyle, hastalık konularıyla ve benzeri diğer konularıyla ilgili de ta o zamanlardan, o programlardan, o sohbetlerden verilmesi gereken, zaten oyun ve oyuncaklar bu işte kullanılan araçlar olarak düşünüyorum. Bu da bir araç aslında ve hatta bence ki biz yaptık da bunu, hani şimdi de olsa gene yapar mıydım? Evet. Hani oturup da benimle dizi film izleyecek değil. Ya da ne bileyim, oturup bir spor programı izleyecek değil. Ama benim oğlum Pepe'nin programlarından çok yararlandı. Pepe'nin kardeşinin altını değiştirirken yaşadığı süreçlerden çok yararlandı mesela. Artık çişimiz tuvalete şarkısını oturup söyleyerek hani bu süreci destekleyen şeyler olduğunu düşünüyorum. İşte büyüklük, küçüklük kavramları olsun, işte ne bileyim ya birçok şey arkadaşlar, hani şu an çok popüler olmayabilir ama belli aralıklarla, belli hatta kalkıp birlikte dans etme, işte hani onun şarkılarıyla eğlenme, yine benzeri o Eren'in yaş grup şeylerindeyken benzer farklı şeyler de vardı. Hani izletmemek değil de ne izlediğini bilip takip etmek ve süreci birlikte yaşamanın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle de Canan'la aynı fikirdeyim. Bir ebeveyn olarak Canan tabii biraz daha, tabii eğitimci işin pedagog kısmıyla bahsediyor. Ben de kendi deneyimlerinden düşündüğümde aslında tam da yerine oturuyor.
Şöyle düşünüyorum bu konuda. Normalde ben de şimdi oturup akşamları dizi falan izlemeyiz. Yani çok binde bir nadir de yani şey olur ama çoğu zamanlar biz hiç televizyon bile açmayız evde. Var ama yok gibi öyle söyleyeyim. Ama çocuğumla mesela oturup yarım saat, 40 dakika mesela bir şeyleri birlikte izleyerek, çünkü ben zaten onun için eğitici şeyleri seçiyorum. Onun yaşına göre olabilecek, onun anlayabildiği şeyleri seçtiğim için. Mesela onunla birlikte oturup izliyorum. Ben bile keyif alıyorum valla. Yani yetişkinim ama o yani orada çocuğum hani onu görüyor, öğreniyor. İşte biz de mesela birlikte şunları yaparız, bunları yaparız falan diye o ara konuşuyoruz. Ben bile çok keyif alıyorum. Yani bir de şey oluyor mesela çocuklara bir şeyleri tabii ki her şeyin aşırısı değil ama her şeyden biraz nasıl göstermek gerekiyor ki çocukların gerçekten kendine bir şekilde özgüvenleri olsun. Bu sefer sürekli her şeyden kısıtlanmış bir çocuğun ben özgüveninin çok da gelişeceğini, en azından küçüklük yaşında çok gelişebileceğini düşünmüyorum. Ki bunu mesela şu an kendimizde çok görüyorum. Yani bizde bütün ilişkilerimize çok güzel bir şekilde yansıdığını fark ediyorum çocuğumda. Her şeyi biliyor. Evet oturuyor. Bir saat, 2 saat bir şeyler yapmıyor tabii ama kendince oradan görüyor. İşte İngilizce şarkıları ezberliyor. Onun için bir oyun. İşte başka bir yerden tutuyor. Mesela dişlerini fırçalamayı. Belki onu ben göstersem vallahi anlamazdı. Orada işte dişlerini fırçalıyor. Fırça fırça deyip dişlerini nasıl fırçalayacağını. Hakikaten cidden de böyle çevremizde işte babaanne, anneanne falan baktığında da aa ne güzel öğrenmiş direkt dişlerini fırçalamayı diyor. Yani tabii şu an hani diş fırçalama döneminde değiliz ama yani en basiti bu.
Ya sonuçta sosyal öğrenme diye bir şey var. Hani çocuklar model alarak öğrenir, taklit ederek öğrenir. Taklit ettiği ve model aldığı birinci kişiler anne babalardır. Evet. Ama her zaman anne baba her şeyi gösteremeyebilir. Çünkü bu bir ders değil. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ama bazı şeyleri akranından öğrenir, bazı şeyleri izlediği eğitici programlardan öğrenir, bazı şeyleri kullandığı eğitici oyuncaktan öğrenir. Yani aslında neyi nereden öğrendiğinden öte neyi nasıl doğru kaynaktan öğrenip öğrenmediği önemli. Yani o nereden öğrendiğinin belirleyicisi anne babalı kesinlikle olmalı. Onun doğru kaynak olmasına anne baba çalışmalı. Ama onu sonuçta nasıl diyeyim hani ona zarar vermeyeceğine inandığı her şey konusunda çocuk bence deneyim kazanmalı. Çünkü sadece her şeyi anne baba hani oturup da çocuğa bu budur, bu budur, bu budur diye hani motomot bir şey yapmak da çocuk için sıkıcı olabilir. Hani evi bir okul ortamını çevirmemek gerekir. Mümkün olduğunca ev onun için bir eğlenceli bir mekan olmalı. Ama o eğlence ortamında aslında çaktırmadan bir şekilde öğrenmenin de gerçekleşmesi hedef olmalı bence.
Evet.
Peki
Kesinlikle çok güzel
şuna
söyledin
geçelim.
dediğim gibi.
İsterseniz şuna geçelim. Mesela şimdi hep erişilebilir oyun, oyuncaklar bunları konuştuk. Mesela sen bir eğitimci gözüyle işte en azından çalıştığın çocuk grubuyla falan çocuklara işte bir görme engelli anne babanın çocuklarla nasıl etkinlikler mesela yapmasını önerebilirsin? İlla çok arka arkaya 10 tane 20 tane bir şey dizmene gerek yok ama kendinize şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz diyebileceğin etkinlikler var mı?
Yine böyle okul öncesi çağı için bahsediyoruz değil mi? Okul dönemi çocukları için değil.
Yok, okul öncesi aynen.
Ya işte okul öncesi çağı için hani direkt ben böyle oyuncak belki çok öneremiyorum ama çok fazla etkinlik önerebilirim. Yani oyuncak önerememe şeyim de aslında materyallerin üzerinde hem görsel hem dokunsal uyarının birlikte bulunmamasından kaynaklanıyor. Yani mesela işte birlikte kitap okuma etkinliği çok kolay yapılabilir. Sonra o kitap hikayesi işte anlatılabilir birbirine soru cevap yöntemiyle. Sonra o belki canlandırılabilir. Hani bir sürü etkinlik yapılabilir ama o kitabın işte mesela görmeyen bir anne baba için aynı zamanda bir braille formatının olması. Hani hem Latin hem braille'nin üzerinde bulunması Aslında her iki grup içinde, anne baba ve çocuk içinde onu erişilebilir kılar. Hani bu tarz birlikte okuma etkinlikleri yapmak çok güzeldir. Belki bu durumda önceden o kitabı hani birisine ses kaydı yaptırıp Braille'ini ayrı bir yere kendine yazmak iyi bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Hani kitabın üzerinde Braille olmayabilir ama Braille olarak ayrı bir şekilde yazılabilir ve bu şekilde eş zamanlı olarak hani anne baba ve çocuk birlikte o kitap okuma etkinliğini yapabilirler. Ondan sonra mesela sayı kavramlarının, hani daha küçük yaşlara gidersek sayı kavramının öğretilebilmesi için böyle ahşap oyuncaklar var. İşte yukarıda bir rakamı var Latin olarak. Altında da bir tane daire var. İşte iki rakamı var Latin olarak. Altında iki tane daire var gibi. Mesela o Latin olan rakamların üzerine şey yapılabilir. Braille olarak anne baba yapıştırabilir. Hani bir dymo tape gibi bir malzemeyle yazıp üzerine yapıştırabilir. Hani çocuğuna, aa bak burada iki tane daire var, burada iki yazıyor deyip hani doğru yeri direkt çocuğuna nokta atışı gösterebilmesi için. Bu gibi uyarlamalar yapılabilir. Yani üzerine atıyorum ne bileyim bir tane olana bir boncuk yapıştırırsın da üç tane olana üç boncuk yapıştırabilirsin. Bu şekilde de etkinlikler yapılabilir. Bunlar geliyor aklıma. Dediğim gibi daha ziyade var olan somut malzemelerden faydalanabilir. Dil gelişimini destekleyecek etkinliklere çok fazla yer vermek gerekir. Oyun, hareket etkinlikleri. İşte birlikte etkinliklere, birlikte dans etme, işte başlama, bitirme, durma, hani böyle işte ne bileyim bu gibi etkinliklere yer verilebilir. Bu tarz şeyler yapılabilir ve dediğim gibi sadece görsel odaklı düşünmemek gerekir. Okul öncesinde gelişim alanları çok fazla. İşte öz bakım becerileri alanı var. Burada kişisel bakım ve temizlikle ilgili etkinlikler yapılabilir. Hani birlikte diş fırçalama oyunu, etkinliği bile oynanabilir. İşte ne bileyim el yüz yıkama, bunun rutini, sıralaması. Yani hani sadece sanat etkinliği olarak ya da sadece bilişsel gelişim alanı olarak baktığımızda her şey görsellik üzerine kurulu ve dolayısıyla işte görmeyen anne babalar bu konuda sıkıntı yaşıyorlar gibi bir mesaj alınmış oluyor ama ben böyle düşünmüyorum. Yani küçük kas becerileri var. İşte çocuklarla birlikte çok fazla oyun hamuru, kil, çamur gibi malzemelerle somut etkinlikler yapılabilir. Hani bu herkes için geçerli. Yani gören bireyler de yani sadece bu hani görmeyenlerde daha çok kil, çamur kullanılıyor gibi bakılıyor ama öyle değil yani. Gören bireylerde de artık okullarda mesela sadece oyun hamuru kullanılması biraz bırakıldı yani. Daha farklı malzemeler, daha farklı şekil alabilen şeyler kullanılmaya başlandı. Böyle kil, çamur gibi, işte kum, su oyunları gibi şeyler. Bunlara çok fazla önem verilmesi gerekiyor. Çünkü çocuğun hem eliyle hem ayağıyla tüm bedeniyle bunlara temas etmesi duyularının gelişimi açısından çok önemli. Hani sadece görme duyusu değil, tüm beş duyuda. Ne bileyim farklı tatları, farklı kokuları birbirinden ayırt etmeyi öğrenmeleri için farklı yiyecekleri tatmak, farklı işte şeyleri, kokuları ayırt etmeye çalışmak, farklı baharatları ayırt etmeye çalışmak bunlar olabilir. Yani bir olabilir. Birlikte top oynamak, topu yuvarlamak, ondan sonra işte koşmak, hoplamak, zıplamak bunların hepsi işte büyük kas becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilir. Tekrar işte küçük kas gelişimini desteklemek için işte kağıt yırtma, yapıştırma, katlama, buruşturma, onları böyle kağıda yapıştırma veya makas kullanma. Hani belli bir yaşa geldikten sonra genelde 4 yaştan itibaren daha iyi olabiliyor bu. Makas kullanımı öğretilebilir. Yani bir sürü etkinlik var aslında. Yani yapmak istersek çok fazla etkinlik var. Ama dediğim gibi oyuncakların erişilebilirliği konusunda bazen ufak bir dokunuş o oyuncağı erişilebilir kılabilir. Çünkü onun görmeyen anne baba için erişilemezliği aslında görsel oluşu olduğundan kaynaklanıyor. Bir şekilde bir dokunsal bir özellik eklediğimizde görmeyen anne baba için de erişilebilir hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum.
Ben şunun altını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli ve nerede okusak engelli anneler diye bir paylaşım var. Beşer yapım onarım diye bir Facebook grubu da var. Genelde çevre ebeveyn gruplarına da baktığında sanki evimizi okul haline getirmemiz gerekiyor. Getirmiyorsak eksik halde yiz gibi bir iş hale büründü nedense şu anda ortam ve ben orada onu çekip çıkardım Canan'ın sözlerinden ve bence çok önemliydi. O yüzden çıkardım. Evimizi okul haline, eğitim merkezi haline getirmememiz zaten anaokulu ve kreş sürecinde onların çoğunu veriliyor. Biz evimizde yuva sıcaklığını ve o anne baba sıcaklığının samimiyetini, o sevgiyi, bunların her şeyin başında da belki de sevgi geliyor. Bunların her biri dört dörtlük olsa da o yeteri kadar sevgiyi onlara vermezsek, güzel vakit geçirmenin o keyfini, o sıcak yuva şeyini vermezsek belki de pek de işe yaramayacaktır. Hani evi okul haline getirmeme şeyi özellikle bence çok önemli bir ana fikirdi. Örnek oyunlar kısmından da ben de şeyi ekleyebilirim. Satranç oynayacaksak körlerin oynadığı satrancı çocuğumuzla birlikte oynayabiliriz. Gayet erişilebilir oluyor. Hani gören satrancını değil de körlerin bunu kullandık evde. İşte bowling şeyleri vardı. Gayet rahat dizip sayıp gören görmeyen. Mesela Eren uzaktan 3 tane düştü dediğinde ben gidip dokunarak bakıyordum. Eren bakayım kaç tane düşürmüşüm. Yani bu sayede şeyi de öğreniyor. Sadece oyun oynamayı ve birlikte güzel vakit geçirmenin, eğlenmenin yanı sıra görmeyen birinin onu dokunarak öğrenmesinin her ne kadar söylense ve şeyde geçse de hani uygulayarak öğrenmenin her zaman önemi farklıdır diyoruz ya, onu da keşfediyor. Görmeyen biri orada dokunarak kaç tane şeyin kulenin devrilip devrilmediğini görmesi, bunlar çok kalıcı ve çok önemli öğretiler olduğunu düşünüyorum aynı zamanda.
Şimdi Nurşen artık şöyle, hani dedik ya evi okula çevirmemeli. Artık inan kreşler de okul gibi değil ki. Oradaki belli bir standart bir eğitim var ama kendi kreşimize bakıyorum. Gerçekten tek düze bir eğitim sistemi içerisinde gitmiyor. Yani çünkü orada öğretmen hep şunu söylüyor. Öğretmen de çok önemli bence. Çocuğun tamamen her şeyi kendi yaparak, birlikte yaparak keşfetmesini istiyoruz, sağlıyoruz. Şimdi evde böyle yaparsak daha iyi olur. Mesela ne yapıyorlar? İşte bir hafta çocuklar böyle mesela işte biri doktor olmuş, biri polis olmuş, biri başka bir şey olmuş. İşte birisi ilaç, doktor ele almışsa doktor olmuş. İşte birinin şeyini tansiyonunu açıyor sözde. Tabii oyun ama işte kendi yapıyor. Veya işte bir hafta şunu yapmışlar mesela bir gün. Portakal sıkma. O portakalı sıktıktan sonra onların içmesi. Kendileri içiyor. Tam oturup tabii ki bir bütün portakalı sıkmamıştır ama evde bunları yapabiliriz onunla birlikte. İşte mesela artık Canan'ın dediği gibi oyun hamurları evet ama artık kil top kumları falan çok kullanıyorlar. Bu kinetik kumlar mı ne bir şey diyorlar galiba. Onları çok kullanıyorlar. Mesela bugün onları kullanmışlardı. İşte öğretmen mesela şey diyor. Biz vallahi hani birazcık daha havalar ısındığında dışarıda çamura da dokunacağız. Toprağı da eğileceğiz. İcabında puding de yapacağız. Renkli makarnalar da yapacağız. İşte belki sayı sayma fasulyelerden falan sayı boncukları yapıp çocuklarla sayı sayma alışkanlığını falan azar azar kazandırabiliriz. Ya bunların hepsi evde yapabileceğimiz şeyler. Hani artık okul ortamları da öyle standart bir kalıp içerisinde değil. O yüzden
Bilek'cim sözünü lütfen unutma, tam orada diyeceğim, sayı sayma etkinliklere falan da dedin, okuldakilerden de kapacağız dedik ama tam burayla ilgili, hani az evvel de söz ettik ya, resimde kaç tane balon var, işte ona göre bir şey yapıştıracağız. Bunu çocuğumuzla birlikte yaparken diyebiliriz. Hadi bakalım Ela'cığım, Eren bakalım mı kaç tane, hadi say kaç tane hazırlamam gerekiyor. İlla ki ben tek başıma görmüyorum diye şey değil. O da sayıp bize söyleyebilir. Anne bir, iki, üç tane kalem var. Üç tane çizeceğiz mesela. Hani oradaki şeyi, düzeni, erişilebilir oyun şeyini öyle de sağlayabiliriz aynı zamanda. Devam et lütfen, kusura bakma. Aklım orada gelmişti
Yo,
hızlıca.
benim söyleyeceklerim buydu. Bence artık sokağa geçebiliriz. Çünkü
Sadece
orası da.
çok küçük bir şey ekleyebilir miyim Dilek? Çok
Tabii
özür dilerim.
tabii ki.
Senin
Tabii.
dediğine ek olarak. Ya gerçekten hani okula çevirmemeliyiz derken hani biz yapılandırılmış bir ortam olarak okulu hep tasarladığımız için böyle söylüyoruz. Dediğin çok doğru. Zaten hep çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesine fırsat verecek ortamlar hazırlamalıyız diyoruz. Aslında okul öncesinde bunu yapılan ya bunun yapıldığı sınıflarda da eğitim doğru işlemiş olmuyor. Yani çocuğa mümkün olduğunca aslında yönlendirmeden onu serbest bırakarak yani materyallerin hepsini sunup onun seçim yaparak karar vererek sorumluluk alarak kendisinin bir şeyleri yapılandırarak oynamasını ve oynayarak öğrenmesini sağlayıcı etkinlikler artık hep tasarlanıyor. Yani hedef de bu zaten. Mesela Montessori diye bir eğitim var. Çok da artık dünyada yaygın. Mesela bu eğitimde de çoğu kez hep ahşap oyuncakların kullanılmasını ve veya da kullanılan malzemelerin sınıfta çocuğun elinin altında erişebileceği yerlerde, boyunun kavuşabileceği yerlerde, istediği zaman alabileceği yakın mesafede olmasına dikkat ediliyor. Seçenekler veriliyor ve çocuk kendi oyununu kendisi kuruyor ve bu okul ortamında da akranlarıyla kuruyor aslında. Dolayısıyla illa bir yapılandırma yapmamıza gerek yok. Biz sadece çocuğa doğru malzemeleri sunmakla yükümlüyüz bence. Ve çocuk bizden talep ettikçe de onunla işbirlikçi oyun etkinlikleri yapmak yüz anne baba olarak. Onun dışında çocuğa her şeyi birebir otur budur bu budur bu budur diye öğretmek işte o gerçekten eğitime girer. Yani şey, öğretime girer. Yani okullarda yapılan işe girer aslında. Bunu yapmamalıyız bence. Bunu söyleyecektim.
Montessori eğitim sistemi artık Canan, sen zaten gözlemlemişsindir. Şu an bizim ülkemizde de, ben kreşlere gittiğimde kreş araştırırken falan bile hep Montessori eğitim veriyorlar. Yani artık kreşler de bu şeye eğilmiş durumda.
Çünkü aslında doğru olan bu. Yani sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap diye görev dağılımıyla yapılan bir ana sınıfı öğretimi çocuğa faydalı olmuyor. Çünkü çocuk orada işte sorumluluk alma, karar alma, tercih yapma, seçim yapma gibi becerilerini kullanmış olmuyor. Özgüven kazanmasına katkı sağlanmış olmuyor. Ama Montessori gibi ya da bunun gibi çeşitlilik alternatif sunan eğitimlerde çocuğun kendisinin yapılandırdığı bir eğitim sistemi ve problem çözme becerisinin gelişmesine de çok katkı sağlıyor.
Oyuncak seçiminde de kesinlikle bu böyle, nasıl senin görev dağılımındansa kendini seçmesi, hem daha çok keyif alıyorlar hem de daha odakta kalıyorlar öğrendiği konularda ve daha iyi öğreniyorlar. Oyuncak seçiminde de aynı öyle. Hani biz seçmektense birlikte onun seçimiyle gittiğinde o oyuncağı daha çok, daha uzun süre oynuyor, daha böyle keyif olarak oynuyor. Çoğu zaman sen seçip aldıysan onun kararı olmadan bir kere yok sayılıyor. O yeri giriyor, bunu dinlendiriyor. Ben senden bunu istedim mi? Niye benim adıma karar verdin? Bunu küçük yaştan itibaren söylüyorlar ve hani kendi seçimlerinden daha mutlu olduklarını da ben gözlemledim. Eren'den özellikle. Şimdi yavaş yavaş dilerseniz sokak konusuna geçelim. Son olarak da sokak oyunlarında çocuğumuzu kontrol etme konusunda neler konuşup neler söyleyebiliriz? Onu takip etme yöntemlerimiz olarak neleri kullanabiliriz? Bir iki deneyimim var ama ben öncelikle Canan'a sözü vermek istiyorum. Sonra biz dilekle devam ederiz kendi deneyimlerimizden.
Yani ben sokaklar konusunda hani genel olarak zaten ülkemizde birazcık güvenlik bir problem olmaya başladı. Problem olarak da görünmeye başladı ve çocuklar sokağa daha az çıkmaya başladı. O eskiden olan mahalle havasında çocukların çıkıp sokağa oynadığı dönemler ve o bölgeler gitgide azalmaya başladı. Ama bu bizim yani büyük şehirler için konuşuyorum tabii şu anda özellikle. Ama bu bizim gözümüzü korkutmamalı bence. Hani ebeveyn görme engelli olduğunda bu sefer daha çok kaygı duyulabiliyor. Aman nasıl olur, işte nasıl olmaz, tehlikeli olur, işte şu su var, bu su var, işte iyisi var, kötüsü var falan gibi. Ya da ebeveyn kendisi de kimse bir şey söylemeden de tedirgin olabiliyor. Ben şöyle düşünüyorum. İlla çocuğumuzu alıp da koca koca AVM'lere gitmek gerekmiyor diye düşünüyorum. Çünkü artık bizim anlayışımızda, kültürümüzde sokak etkinlikleri AVM ile örtüştü. Yani sokak etkinlikleri eşittir AVM'ye gitmek oldu. O yine bir dış mekan etkinliği olmuyor bence. Ben mümkün olduğunca evimizin civarında ilk başlar için söylüyorum hani bildiğimiz ortamlarda yakın civarlardaki böyle parklar olabilir diye düşünüyorum. Eğer ilk başta görme engelli anne baba tedirginlik duyuyorsa çünkü sonuçta kendisi için de herkesin için olduğu gibi hani en değerli varlığı çocuğu hani tedirgin olabilir hani nasıl takip edeceğim falan gibi. Benim tavsiyem çocuğun da yakın akranının olduğu belki bir komşu olabilir, biri olabilir. Onunla birlikte bir yakın oyun alanına gidip birlikte işte kum oyunları oynamak, kaydıraktan kaymak, salıncakta sallanmak gibi olabilir. Çünkü hem çocuğun çocukla oynamasını sağlamış oluruz. Daha sonra o ortama güven duyduktan sonra zaten yani yaklaşık olarak giden gelen insanlar belli olacaktır. Mümkün olduğunca ben çocukları daha çok parklara götürmeyi doğru buluyorum. Ama böyle hani daha nasıl diyeyim? Hani çok geniş alanlar olmayan, yani çocuğun daha kontrol edilebilir bir ortamda olduğu ya da gerçekten böyle İşte sahil kenarlarında işte böyle birlikte yürüyüş yapılabilecek, birlikte elinden tutup koşulabilecek düz alanların olduğu, çim alanların olduğu yerlere gidip hani biraz daha doğanın içinde var olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama hani yalnız başına çıkmak, çıkmamak konusunda hani ebeveynlerin tutumlarıyla ile ilgili belki daha doğru deneyimleri hani anneler olarak siz bana göre daha fazla deneyimlemiş olabilirsiniz. Ben bunu sadece hani birebir yaşamadım. Ailelerin anlatımlarından ve onlara verdiğim geri bildirimlerden yola çıkarak söyledim. Hani belki orada sizin daha fazla söyleyecekleriniz olabilir bana göre.
Ben şeyi eklemek istiyorum. Kesinlikle AVM'ler ve benzeri şeyler kesinlikle bir ebeveyn olarak da katıldığım hani deneyimlerimden, gözlemlerimden, tecrübelerim olarak da örtüşen şeylerden biri. Aynı zamanda daha küçük küçük varsa hani daha böyle yıllardır aynı mahallede oturuyorsak eğer o ortamı biliyoruz, komşuları az ya da çok biliyoruzdur. Çocuğumuzla yaşıt arkadaşları var mı yok mu belli bir şeylik oluşuyor zaten. Oluşmadıysa zaten o riski almaya gerek yok. Daha küçük parklara ve onunla yakın temas içinde olarak süreci yürütmek. Evet, parka gidecek mi gidecek ama yakın temas içinde işte zaten sallanıyorken biz orada hiçbir zaman bir bankta oturarak onun oyunlarını takip etmek değil de zaten sallayacak olan biziz. Yakın temas içindeyiz. Kaydıraktaysa aşağıda bekleyecek olan biziz. Belki anne baba birlikte olabilir ya da kaydıraktan çıksın düşecek mi arkadaşlar? Tabii ki düşecek. Böyle böyle düşe kalka derler ya hep öğreniyor. Hakikaten de öyle. Bir dahakinde tedbirli olmayı öğreniyor ve hiçbir zaman biz o çocuğun düşmesinden yaralanmasına da engel olamayacağız. Bu demek değil ki tedbirsizce bırakın. Ama birazcık da kendi tecrübesini öğrenmesine de lütfen hani izin verin. Kaydıraktan da yukarıya çıksın hakikaten. Aşağıda bekleyerek çocuğumuzun hani izleyebiliriz. İşte kum oyunlarıyla arkadaşlarıyla oynarken biz de sürekli onun sesini duyabileceğimiz, her an ona ulaşabileceğimiz yakın, hani onu rahatsız edecek şekilde her şeyine müdahale etmek anlamında demiyorum. Onun sesini duyacağımız ve ona çabuk ulaşabileceğimiz mesafelerde olmak iyi iş görüyor ve gerçekten iş görüyor da. Sokakta da yine o sokakta arkadaşlarıyla oynarken belli sınırlar çizerek, işte bu sokaktan dışarı kesinlikle çıkmama şartı. Her seslendiğimde mutlaka bana efendim anne diye cevap verme. Bunları vererek sokağa çıkma. Biz de bir yandan orada kaldırım kenarında onunla oturarak mesela. Belli zamanda da şey, artık biraz daha büyüdükten sonra da hani biraz daha artık hani ben yapıyorum ama siz kesinlikle yapmayın, yapın diyemem. Bu çünkü çocuğunuz, sokağınız, mahalleniz, çocuğunuzun o ortamı ve aranızdaki ilişkilerle ilgili bir durum. Eren artık 9 yaşında ve artık sokakta aynı kurallar çerçevesinde kurallarımız neydi? Her seslendiğimde mutlaka senin sesini duyacağım, bana cevap vereceksin ve kesinlikle bu kapının önünden uzaklaşmadan oynamak şartıyla onun sesini takip ederek, sürekli çocuğumla iletişim kurarak bir miktar oynamasına izin verebiliyoruz mesela. Ve şu tehlike sadece bizim için değil arkadaşlar, aslında bence herkes için var. Bence gören görmeyen hiçbir ebeveyn orada bankta oturup da çocuğunu uzaktan izlememeli. Yani her türlü her şey herkesin başına gelebilir diyerek, genel anlamda unuttuğum
Ben
bir
de
şeyler
alayım.
olabilir ama sana bırakayım Dilekçim. Sen konuştukça benim aklıma gene gelebilir acaba.
Şimdi maalesef öyle bir toplumumuz var ki çocuğunla gidip orada oyun da oynasan, bu sefer bıraksana çocuğu rahat oynasın işte, gel burada otur falan şeklinde kendileri bankta oturup çocuğunu orada bırakmayı tercih ediyorlar. Sen de çocuğunla gidip oynadığında bu sefer seni hani orada görmüyor, o yüzden sürekli hani bakmak istiyor bir şey olur falan diye bu şekilde etiketliyorlar, ama aslında öyle değil. Gerçekten olması gereken olduğu için biz yapıyoruz. Keşke onlar da öyle yapsa da gerçekten tüm insanlar o işin çocuğu uzaktan izlemek değil de gidip çocuğunla birlikte oynamak, çocuğunu işte yakınında, çevresinde bulunarak onu takip etmenin doğru bir yöntem olduğunu bilse. Ama maalesef ağzı olan herkes konuştuğu için bizim bu toplumda. O yüzden onlara sen işine bak, ben kendi bildiğimi yapıyorum, sen kendi bildiğini yap demekle yetinebiliyoruz. Belki şey yapılabilir, daha önceden de söylemiştim ama bunu herkesin şartı uyacak diye söylemiyorum. Uymayabilir diye o derste de belirtmiştim. Biz biraz ev araştırırken butik bir sitede ev tuttuk. Bizim işimizi biraz daha şöyle kolaylaştırdı. Mesela park kendimize ait ve sadece tek kendi binamız var. Orada mesela çıkartıp, etrafta kapalı olduğu için, dışarıdan kimse de gelemediği için çocuğumu biri, hani insan bu kaygıları da taşıyor. Biri alıp götürür mü, götürmez mi? Tabii ki çocuğunu biri götürürken onu orada sen uyumazsın, o ayrı bir şey, ama kaygıları yaşayabiliriz. Belki hani hepimiz evlenirken şartlar mümkün olduğunca, ama belki biraz daha parklara yakın yerlerde oturmak veya varsa böyle bir imkanları değerlendirmek gerekebilir. Çünkü bir tane arkadaşım vardı. Ya daha doğrusu var. O mesela çocuğunu her gün kesinsiz parka götürüyor. Onu da biraz daha insanların yoğun olmadığı saatlerde daha rahat yapıyoruz demişti bana. Hani daha rahat oynuyoruz falan. Ama daha
Daha tenha
sonradan da
saatlerde değil mi?
ya biraz daha evet boş olduğu saatleri tercih ediyorum demişti. Ama şimdi biraz da galiba insanlar bir arada oluyorlarmış. Yani parka götürmek sıkıntı yok. Ama ben hep şeyden tedirgin oluyorum. Yani. Yani bu olacak diye biz zaten, ama çok Müge Anlı'yı çok izliyoruz herhalde ondan. Sanki orada çocuğumu ben bıraktığımda gerçekten onu birisi alıp götürecekmiş gibi hissediyorum. Ve tüh diyorum ya, bana bırakıp öyle bir şey gelirse ben ne yaparım yani? O çocuğumu neden ben bıraktım eline? Falan gibi mesela bu kaygıları çok yaşıyorum. Hani parkta oyun oynatırken. Yani çok da tabii düşünmemeye çalışıyorum ama şey de mümkün olmuyor ki ya, o kadar çocuğun arasında düşünsene, işte çocuklar kayınca çıkıyor, sen de işte kaç yaşında annesi arkasından çıkıyorsun, hadi kızım birlikte kayalım, hadi işte sen çek şöyle yap, bu da olmuyor
Biz orada
yani,
şey
bir yere
yapıyorduk
kadar
bile.
oluyor ama.
Hani kaydırak kısmında aşağıdasın ve çocuğunun hangi basamakta olduğunu takip ediyorsun. Senin çıkmana da gerek yok diyorum. Yani zaten öyle öğrenecek o süreci. Kayıyorken de zaten bu tarafa geliyorsun. Zaten 3 kere kayacak, 5 kere kayacak ve her yaptığın etkinlik bir sonraki için insana daha fazla deneyim ve tecrübe kazandırıyor. Nasıl yapacağınla ilgili kaygılarını biraz daha azaltıyor ya da yaşadığın çözümü hangi şey soruna hangi çözümü bulmanla ilgili geliştiriyor kendini. Ve ben şeyi gördüm, kendimde de öyle, etraftaki arkadaşlarımda da öyle. O şeyi yaşamadan öyle çok önce çok gözümüzde büyütüp süreci nasıl yaşayacağımızla ilgili korkuyor, düşünüp kaygılanıyoruz. Şu anda konuştuğumuz konuyla ilgili örnek verecek olursak, o zaman geldiğinde bunlar kulağımızın hani derler ya, küpe olsun, cebimizde alternatifler olsun, neler nasıl çözeceğimizle ilgili. Ama şimdiden kaygılanmayalım, süreci te bunları yaşayarak aşalım. Hani o daha o döneme geçmeden onun kaygısını yaşamayalım. Ama bunu nasıl aşacağımız da ya da bu konuda neler yapabileceğimizle ilgili de bence cebimizde bolca çözüm önerileri, alternatifler ve deneyimler olsa iyi olur. Ama önceden kaygılanmak bize hiçbir şekilde işe yaramaz diye düşünüyorum ben. Zamanı gelmeden önce.
Belki şey olabilir. Mesela anne ve baba olarak birlikte gidip sonuçta hani üçümüz birlikte, ben mesela onun merdivenden çıkışlarını takip ederim. Kayıncaklar artık büyük oluyor. İşte bir tanesi düz oluyor, bir diğeri dönmeli iniyor aşağıya falan. İşte biz o kayıncağın aşağısında falan onu bekleyebiliriz. Yani bak böyle sanki taraftan kaymaya başlayacaksa hemen onun ucuna
Zaten
geçebiliriz.
sesleniyor yukarıdan. Baba geliyorum, kayıyor mu? Yani sürekli iletişim halinde olarak da o konuyu
Tabii tabii.
çözdüğümüz oluyordu. Çıktım mı çıkamadım da bak böyle dedim. Anne önümde 3 kişi var, ben daha hala bekliyorum diye bağırıyordu yukarıdan. Hani gözümüzde büyütmeyelim derken bunları hani direkt ya sorun mu olur dediğin şey aslında ne kadar da kolay geçiyor. Bu demek değil ki hiçbir şey yaşamayın, her şey dört dörtlük demek istediğim şey de o değil. Ama gayet pratik
Şey
şeylerle
yapın.
de bu şeyler büyüttüğümüz kadar olmayabiliyor.
Bazı kişiler şey yapıyorum işte bunlarla ilgili böyle takip ettiğim yazılımlarda. Yazın işte dışarıda sesli öten, viyak viyak öten terlikler giydiriyoruz. O da işte çocuğun nerede olduğunu anlıyoruz falan demişlerdi. Biz tabii dışarıda onu deneyimlemedik. Çünkü o artık işin şey boyutuna dönüyor. Çünkü yazın biz onu yaptık ama şöyle bir markete iniyorduk birlikte. Bu sefer işin rengi çok değişti. Biz orada sanıyorum çocuğun yerini tespit etmek için kullanıyorsun ama onu orada X bir çocuk da görünce ben de niye bu yok diye başladı ağlamaya. Bana da alın bundan, ben de istiyorum. Ama şimdi nerede bulacaksın yani o şeyin ortasında onu? Şimdi iş öyleyken farklı bir şeye döndü ama şey yapabilirsiniz. bir tane tile diye bir bavul bulucu, işte anahtar bulucu, kumanda bulucu. Geçenlerde Emine Yılmaz bunun paylaşımını yapmıştı. Facebook grubunda falan eşli de deneyim paylaşımı diye bir Facebook grubumuz var orada. Şimdi bu Tile'ın bir tane bir aparatı var. O da mesela çocuğun üstüne takıp ve bir pantolonundan böyle bir kemerle bir şeyle böyle geçirip takıp, çünkü büyük bir şey değil, küçücük bir şey. Oraya takıp ondan sonra iPhone'da zaten o entegre ediyorsunuz onu. Sonra o an parkta oynarken iPhone'un mesela orada faal düğmesi var. Ona bastığımızda böyle müzik çalıyordu. Ya da böyle bir ötüyordu. Ama bunu mesela
Uyarabiliyor değil mi
başkasını çok rahatsız edecek bir şey değil. Sesi de çok aman aman düşük bir ses değil. O kalabalık içinde çocuğumu bulamayız falan diye tedirgin olmayın. Aslında erişilebilirlik olarak kullanılabilecek güzel bir şey gerçekten kullanabilirsek. Yani çocuk da ondan rahatsız olmuyor mesela seviyor. Biz mesela evde de bazen yapıyoruz. Sırf o istediği için oyun olarak. Bize müzik çalıyor. Ela seni buldu. Hocam neredesin diyorum. Müzik çalıyor. Buldum seni diyorum. İşte mesela babası gidiyor saklanıyor. Orada müzik çalıyor. Gidiyor o babasını buluyor falan. Öyle oyuna döndürüyoruz ama dışarıda bunu kullanabilirsiniz. Bu konularla ilgili geçen yılın bir arkadaşımız bayağı araştırmalar yapmıştı. Bir tane bir yurt dışından bir şey birisi getirmişti ona. Böyle kemere takıyor. Böyle bir demir bir şey düşün Nurşen. İçinin de demir boncuklarla dolu olduğunu düşün. Kapalı bir kutu, içinin de demir boncuk, yani içindeki demir olmayabilir. Şimdi onu kafama göre sallamayayım. Ben demir yazdırdım ama zil vardır ya. İçinde böyle küçük küçük boncuklar hareket ediyordu. Çocuk yürüdükçe hareket ediyordu. Ama belki kalabalık da onu fark etmek zor olabilir mi bilmiyorum ama en azından bir şekilde üstesinden geliyordu. Yani bir şekilde kendi alternatiflerimizi üretebiliriz aslında.
Evet, bu tür teknik şeyleri de kullanabiliriz diyelim. Biz epeyce bir süreyi açtık. Canan da bayağı burada programımızda aşan süremiz de bizimle birlikte alıkoyduk. Yavaş yavaş toparlayalım mı son olarak? Canan senin son olarak genel anlamda konumuzla ilgili son olarak söylemek istediğin bir şeyler varsa onları da alalım ve yavaş yavaş programı kapatalım dilerseniz arkadaşlar.
Sondan başlamak istiyorum şu sokaktaki söylediklerinize sadece bir cümle eklemek için. Yani bence çocuklar her zaman orada olduğumuzu, var olduğumuzu bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Ama bunun yanı sıra da ona güven duyduğumuzu, onun da bizim yanımızda hep hani var olduğunu, olacağını ve hani bir şekilde bizi de haberdar etmesi gerektiğini bir şekilde ona hani yaparak yaşayarak öğren dedik ya bu etkinliklere katıla katıla gide gide deyim kazana kazana dışarıda bunu bir şekilde göstermemiz yansıtmamız gerekiyor. Bugüne dair de genel olarak söylemem gerekirse belki 2-3 cümle şunu ekleyebilirim. Bence mümkün olduğunca kendine özgüveni olan, iletişim becerileri kuvvetli, farklı etkinliklerde farklı roller alabilen, seçim yapabilen, karar alabilen, tercih yapabilen, sorumluluk alabilen çocuklar yetiştirmek için elimizden geleni yapmak bence en değerlisi anne baba olarak. Anne baba olmanın gerekliliği sadece çocuğumuza işte yani her görünen ya da başkasında gördüğümüz ya da çocuğun başkasında gördüğü pahalı ya da ucuz fark etmez ama her oyuncağı almak demek değildir. İşlevsel olarak kullanabileceği, oynayabileceği, oynarken öğrenebileceği, öğrenirken başkalarına da aktarabileceği deneyimler kazanabileceği oyuncaklar almak önemli. Almadığımız durumlarda da mümkün olduğunca birlikte el yapımı bir şeyler üretmek, gerçek malzemeleri kullanmak ya da hani el yapılı farklı dokuları, işte tüm duyuları işlevsel olarak kullanabileceği ses, ışık, doku, koku, tat gibi birçok duyuya hitap eden zengin özelliğe sahip kendimiz de materyaller üretebiliriz diye düşünüyorum. Bir de son olarak dediğimiz gibi mümkün olduğunca çocukların oyunlarını, etkinliklerini böyle yapılandırılmış hani her şeyi tamamen baştan sona kuralları belli yapılandırılmış etkinliklerden sürekli onlardan yararlanmak değil de mümkün olduğunca daha çok çocuğun kendisinin yapılandırabileceği, problem çözme becerisini arttırabileceği, onun tüm gelişim alanlarına bilişsel, sosyal, küçük kas, büyük kas, öz bakım gibi, dil gelişimi gibi tüm gelişim alanlarını destekleyecek oyunlar, oyuncak, etkinlikler seçmeye çalışmak bence ebeveyn olarak, anne baba olarak başarabilirsek yapabileceğimiz en değerli işler diye düşünüyorum. Ayrıca beni de konuk aldığınız için ve çok fazla söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü bu konularda konuşunca kendimi durduramıyorum. Ama bu şekilde sonlandırıyorum. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Seni dinlemek o kadar güzel, keyifli ve doyurucu ki bence zaten
Ay evet ya,
hiç
gerçekten öyle.
susma. Benim şu andaki programlarımızın içinde en keyif aldıklarımdan biriydi gerçekten. Emeğine sağlık ve gerçekten de iyi ki de gelmişsin programa. Asıl biz sana teşekkür ederiz Canancığım. Geldiğin için bu güzel ve değerli bilgileri bizimle ve bu eğitim kaydını dinleyen arkadaşlarımızla paylaştığın için.
İkinize de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Dilekçiğim, bugün de programımızın sonuna geldik. Son olarak ben sana bırakayım sözü istersen.
Tamam, gerçekten çok keyifli bir program oldu. Çünkü alanında deneyimli insanlarla bu konuda konuşmak, bilgi sahibi olmak, tecrübe kazanmak çok farklı oluyor. Biliyoruz ama bilen birilerinden duymak da çok kıymetli. Umarım bu kaydı dinleyen herkese bu akşamki eğitimimiz verimli olacaktır diye ümit ediyorum. Bizlere bu konularla alakalı sormak istediğiniz sorularınız varsa dilek.basar55@gmail.com nesunarkorkmaz@gmail.com bizim, Nurşen'in ve benim mail adreslerimiz. Buraya yazıp yollayabilirsiniz. Bizi farklı yerlerden takip ediyorsanız sosyal medyada falan oralara yazabilirsiniz. Eminim bu konularda birçok insanın söyleyeceği sözü vardır. İçinde şunu da yaptık, yapamadık, şöyle daha keyifli oldu diyebileceği bir sürü şeyler vardır. Önümüzdeki haftaki eğitimimizde görüşmek üzere diyorum. O zaman da artık okul sürecine falan geçeceğiz. O dönemde gerçekten çocuğu okul dönemini gitmiş olan, geçip o dönem gitmiş olan veya artık o döneme yaklaşacak olan insanları önümüzdeki Salı günü 10 Mart'ta bu programımıza bekliyoruz. Gelirseniz çok memnun oluruz. Katılımlarınız ve katkılarınız çok değerli. Şimdiden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar. Görüşürüz haftaya.
İyi akşamlar.